Ayrım 30. Arı kovanını çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 471. 18. bölüm. 2 Haziran Perşembe. Erika Berger cep telefonunun sesine uyandığında saat 9'u 5 geçiyordu.
Günaydın Bayan Berger, ben Dragan Armanski. Bu gece tatsız bir şeyler olmuş.
Erika Berger olanları anlatarak Milton Security'nin Nip'in yerini alıp alamayacağını sordu.
En azından işleyen bir alarm sistemi kurarız dedi Armanski. Sorun şu ki evinize en yakın gece aracımız Naka'da. Yani sinyal aldığımızda oraya yaklaşık 30 dakikada ulaşırız. Eğer evinizi korumayı üstlenirsek oturduğunuz semte yakın bir şirketle anlaşmak zorundayız. O civarda yerel bir güvenlik şirketi olan Adam Güvenlik Şirketi ile sözleşmemiz var. Size 10 dakikada yetişebilirler.
İyi, ne de olsa Nip hiç gelmiyor.
Bir aile şirketi, baba, iki oğlu ve birkaç tane de kuzen. Yunanistanlı, iyi insanlar. Babayı uzun zamandır tanıyorum. Senede 320 gün hizmet verirler. Tatile çıkarlar ya da başka bir şey olursa bizi bilgilendirirler. O zaman devreye Naka'daki arabamız girer.
Bana uyar.
Öğleden önce David Rosin adında bir elemanımız güvenlik analizi yapmak için evinize gelecek. Yola çıktığını söyleyebilirim. Bodrumdan çatıya kadar bütün evi gözden geçirmesi için izninize ihtiyacı var. Evi, bahçeyi ve yakın çevreyi fotoğraflayacak.
Tamam.
Rosin tecrübeli biri. Güvenlik önlemleri için bize önerilerde bulunacak. Birkaç güne kadar bir plan çıkartırız. Saldırı alarmı, yangın güvenliği, tahliye ve hırsızlara karşı önlem.
Güzel.
Eğer bir şey olursa yardım gelene kadar geçecek 10 dakikalık sürede neler yapmanız gerektiği de size anlatılacak. Öğleden sonra alarm sistemini kurarız. Sonra sözleşme imzalamamız gerekir.
Dragan Armanski ile konuştuktan hemen sonra Erika işe geç kaldığını fark etti. Yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson'u arayarak saat 10'daki toplantıyı iptal etmesini istedi.
Sen iyi misin?
Ayağımı kestim dedi Erika. Düzelir düzelmez geleceğim. Yatak odasının yanındaki tuvalete gittikten sonra siyah bir pantolon giydi. Yaralı ayağına kocasının terliğini geçirdi. Siyah bir bluz ve bir de ceket giydi. Kapının altındaki lastik takozu çıkarmadan önce eline göz yaşartıcı spreyi aldı. Etrafını kollayarak mutfağa gidip kahve suyu koydu. Mutfak masasında kahvaltı ederken etrafındaki her sese kulak kabarttı. İkinci kahvesini içerken kapı çalındı. Milton Security'den David Rosin gelmişti. Yürüyerek Bergsgatan'a giden Monica Figueroa, dört çalışma arkadaşını sabah erkenden toplantıya çağırdı.
Önümüzde sınırlı bir süre var dedi. Lisbeth Salander'in 13 Temmuz'da başlayacak mahkemesinden önce işimizi bitirmek zorundayız. Yani yaklaşık bir ayımız var.
Şimdi durum değerlendirmesi yapıp öncelikli işleri belirlemeliyiz. Kim başlamak istiyor?
Berglund boğazını temizledi. Martenson'la buluşan şu sarışın adam kim bu?
Elimizde fotoğrafları var ama onu nasıl bulacağımızı bilemiyoruz. Arama kararı çıkaramayız.
Peki Goldberg, izini sürebileceğimiz bir öyküsü vardır herhalde. 1950'nin başlarından 1964'te Sapo kurulana kadar gizli poliste çalışmış, sonra ortadan kaybolmuş.
Figueroa başını salladı. Bundan Zalachenko kulübünün 1964'te kurulduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Yani Zalachenko İsveç'e gelmeden çok önce.
Başka bir amaçları olmalı, teşkilatın içinde gizli bir teşkilat.
Wennerström olayından sonra herkeste bir paranoya başlamıştı.
Bir çeşit gizli ajan yakalama polisi.
Yurt dışındaki paranoya ile paralel bir şeydi. 1960'da ABD'de CIA'in içinde ajan arayan özel bir grup kuruldu. Grubu yöneten James Jesus Angleton neredeyse CIA'yı dağıtıyordu. Angleton'ın çetesi fanatik paranoyaklardan oluşuyordu. Neredeyse CIA'de çalışan herkesi Rus ajanlığıyla suçladılar. CIA'yı faaliyet yürütemez hale getirdiler.
Ama bunlar spekülasyon.
Eski personel sözleşmeleri nerede saklanıyor?
Ben baktım. Goldberg'in sözleşmesi yok.
Peki bütçe, bu tür faaliyetler finansal destek olmadan sürdürülemez. Öğlene kadar tartıştılar. Figueroa özür dileyerek kalktı. Sakin bir kafayla düşünebilmek için jimnastik salonuna gitti. Erika Berger, SMP'nin yazı işleri bürosuna girdiğinde öğle yemeği vaktiydi. Yaralı ayağı çok ağrıdığından üzerine ağırlık bindirmemeye özen gösteriyordu. Topallayarak cam kafesine gidip koltuğuna oturdu. Çalışma masasından kendisine bakan Peter Fredrickson'a el salladı. ''Ne oldu?'' ''Bir cam parçasına bastım.'' ''Tüh be!'' ''Peter, o tuhaf e-postalardan başka birine de geldi mi?'' ''Şimdiye kadar bir şey duymadım.'' ''Kulaklarını açık tut. SMP'nin etrafında tuhaf bir şeyler dönüyorsa bilmek istiyorum.'' ''Ne gibi tuhaf şeyler?'' ''O zehirli e-postalar gönderen sapık her kimse korkarım beni kurban seçti. Eğer bir şey duyarsan beni haberdar et.'' ''Eva Carlson'un aldığı türden e-postaları mı kastediyorsun?'' ''Tuhaf olan ne varsa, beni birçok konuda suçlayan ve sapık tekliflerde bulunan bir sürü saçma e-posta aldım.'' Peter Fredrickson'un yüzü gölgelendi. ''Ne zamandan beri?'' ''Birkaç haftadır. Neyse boş ver şimdi bunları. Bu sabah gazetede neler var?''
''Şey...''
''Ne demek şey? Holm ile hukuk sayfası editörü sana karşı kılıçlarını kuşandılar.''
''Öyle mi? Niçin?''
''Johannes Frisk yüzünden. Staj süresini uzatmış, ona özel bir görev vermişsin. Bu görevin ne olduğunu söylemiyor.''
''Söyleyemez, çünkü kimseye anlatmamasını emrettim.''
''O da böyle dedi. Bunun üzerine Holm ile hukuk editörü çıldırdı.''
''Anladım. Saat 3'te hukuk redaksiyonunda bir toplantı düzenle. Durumu açıklayacağım.''
''Holm çok öfkeli.''
''Ben de ona öfkeliyim. Böylece hesaplaşırız.''
''Yönetim kuruluna şikayet etti.''
Erika başını kaldırdı. ''Lanet olsun. Borgsio işini halletmeliyim.''
''Borgsio öğleden sonra gelecek. Seninle konuşmak istiyor. Sanırım şu Holm işi.''
''İyi. Saat kaçta?''
''İki.''
Doktor Anders Jonasson öğle yemeği saatinde Lisbeth Salander'i ziyaret etti. Lisbeth Salander önündeki türlü tabağını iterek muayeneye hazırlandı. Jonasson Lisbeth'i periyodik olarak muayene ediyordu. Lisbeth bu muayenelerin artık iş olsun kabilinden yapıldığını fark etmişti.
''Sağlıklısın.'' dedi.
Senin aslında yemekleri tedavi etmen gerekir.''
''Yemekleri mi?''
''Pizza ya da buna benzer bir şeyler çıkaramaz mısınız?''
''Üzgünüm, bütçemiz yetmiyor.''
''Hiç sanmam.''
''Lisbeth, yarın senin sağlık durumunu ele alacağız.''
''Anlıyorum, iyileştim.''
''Stockholm'e, Kronoberg hapishanesine götürülecek kadar iyileştin.''
Lisbeth başını salladı. ''Aslında bunu bir hafta daha geciktirebilirim ama meslektaşlarım pireleneceklerdir.''
''Geciktirme.''
''Emin misin?''
''Hazırım, er ya da geç götürecekler.''
''İyi o zaman.'' dedi Anders Jonasson. ''Taburcu edilmene yeşil ışık yakacağım. Bu da en kısa zamanda götürüleceğin anlamına gelir.''
Lisbeth başını salladı. ''Büyük ihtimalle hafta sonu. Hastane yönetimi seni burada istemiyor.''
''Anlıyorum.''
''Eh, o zaman şu oyuncağın?''
''Yatağın arkasındaki panelin içinde bulacaksın.''
İşaret etti. ''Tamam.'' Bir süre öylece sessizce oturduktan sonra Anders Jonasson kalktı. ''Şimdi bana ihtiyacı olan diğer hastalarımı ziyaret etmeliyim.''
''Her şey için teşekkürler. Sana bir hizmet borcum var.''
''Ben yalnızca işimi yaptım.''
''Hayır, daha fazlasını yaptın. Bunu asla unutmayacağım.''
Paul Hemsgatan kapısından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giren Mikael Blomquist'i Monica Figueroa karşıladı. AKD'nin bürolarının olduğu kata çıkan asansöre bindiklerinde göz ucuyla birbirlerine baktılar. ''Buraya gelmem sence akıllıca bir şey mi?'' dedi Mikael. ''Biri beni görüp neler olduğunu merak edebilir.''
''Bir daha burada toplanmayacağız. Free Terms Plan'da yeni bir büro kiraladık. Yarından itibaren o büroyu kullanabiliriz. Ama burada da bir sorun yok. AKD küçük, kendi yağıyla kavrulan bir bölüm. Sapo'dan hiç kimse bizimle ilgilenmez. Ayrıca Sapo'nun diğer bölümlerinden ayrı bir kattayız.''
Mikael Blomquist, Thorsten Edklint'i ve diğer iki meslektaşını ellerini sıkmadan başıyla selamladı. Edklint o iki kişiyi Stefan ve Anders diye tanıtırken soyadı kullanmadıklarını kafasına not eden Mikael, ''Nereden başlıyoruz?'' dedi. ''Kahveyle başlamaya ne dersiniz Monica?'' dedi Edklint.
''İyi olur.'' dedi Monica Figueroa.
Mikael Edklint'in ayağa kalkıp kahve sürahisini getirmeden önce bir süre tereddüt ettiğini fark etti. Büyük ihtimalle bu işi Monica Figueroa'nın yapacağını düşünmüştü. Ayrıca Mikael, Ed Clint'in kendi kendine gülümsediğini de gözden kaçırmamıştı. Bunu iyiye yordu.
Dürüst konuşmak gerekirse nasıl davranacağımı bilemiyorum dedi Ed Clint. Sapo'nun yaptığı toplantıya bir gazetecinin katılması alışıldık bir durum değil. Burada konuşacaklarımızın çoğu gizlilik derecesi yüksek şeyler.
Ben askeri sırlarla ilgilenmiyorum. İlgilendiğim tek şey Zalachenko kulübü.
Ama bir orta yol bulmalıyız. Her şeyden önce yazacağın şeylerde meslektaşlarımın adını kullanmamalısın.
Anlaştık. Ed Clint şaşkın bir ifadeyle Mikhail Blomkvist'a baktı.
İkincisi, benim ve Monica'nın dışında başka bir meslektaşımla konuşmayacaksın. Sana ne anlatacağımıza biz ikimiz karar vereceğiz.
Madem bu kadar uzun bir istek listen vardı, niçin dün konuşmadın ki?
Dün bunları düşünmeye fırsatım olmadı.
O zaman ben de sana bir sır vereyim. Bütün meslek hayatım boyunca ilk defa yayınlanmamış bir haberin içeriği hakkında polise bilgi veriyorum.
Senin deyiminle dürüst konuşmak gerekirse nasıl davranacağımı bilemiyorum.
Odaya bir sessizlik çöktü.
Belki biz eğer...
Ed Clint ile Monica aynı anda konuşmaya başlamışlardı ve aynı anda sustular. Ben Zalachenko kulübünün peşindeyim. Siz de bu adamları yargı karşısına çıkarmak istiyorsunuz. Ortak çerçevemiz bu olsun dedi Mikhail. Ed Clint başıyla onayladı.
Elinizde ne var?
Ed Clint, Monica Figueroa ile arkadaşlarının neler bulduklarını anlattı. Evert Gulberg'in Stig Wennerström'de çekilmiş fotoğrafını gösterdi.
İyi, bu fotoğrafın bir kopyasını istiyorum.
Ahlend und Akerlund'un arşivlerinde var dedi Monica.
Önümdeki masada da var, hem de arkasında açıklamayla dedi Mikhail.
Tamam, ona bir kopyasını ver dedi Ed Clint.
Demek ki Zalachenko'yu servis öldürttü.
Kanserden ölmek üzere olan bir adamın cinayeti ve intiharı. Gulberg hala yaşıyor ama doktorlara göre en fazla birkaç haftası varmış. İntihar girişiminde beyni ağır hasar görmüş. Pratikte bir sebzeden farklı değil. İsveç'e iltica eden Zalachenko'nun baş sorumluluğunu o üstlendi.
Bunu nereden biliyorsun?
Zalachenko iltica ettikten 6 hafta sonra Gulberg, Başbakan Thorbjørn Faldin'le buluştu.
Kanıtlayabilir misin?
Elbette, parlamento ziyaret defterinde kayıtlı. Gulberg'in yanında Sapo'nun o zamanki başkanı da varmış.
Ve şimdi hayatta değil.
Ama Faldin hayatta, üstelik bu konuda bilgi vermeye hazır.
Sen onunla...
Hayır, ben konuşmadım ama başkası konuştu. Kim olduğunu açıklayamam, gizli kaynak. Mikhail Faldin'in Zalachenko konusunda nasıl tepki gösterdiğini, kendisinin Hollanda'ya gidip Jan Erit'le neler konuştuğunu anlattı.
Yani Zalachenko kulübü bu binada bir yerlerde dedi Mikhail fotoğrafı göstererek.
Kısmen. Teşkilatın içinde bir teşkilat olduğunu düşünüyoruz. Zalachenko kulübü bu binada anahtar konumunda olan birinden yardım almadan yaşayamaz. Ama bize göre özel analiz servisi denilen grup bu binanın dışında.
Yani Sapo'nun işe aldığı, maaşını Sapo'nun ödediği birinin başka bir patron hesabına çalıştığını mı düşünüyorsunuz?
Yaklaşık öyle bir şey.
Peki Zalachenko kulübüne içeriden yardım eden kim?
Bunu henüz bilmiyoruz ama şüphelendiğimiz birkaç isim var.
Martenson dedi Mikhail.
Martenson Sapo'da çalışıyor. Zalachenko kulübü ihtiyaç duyduğunda onu ödünç alıyor dedi Monica Figueroa.
İyi de bu pratikte nasıl yürüyor?
Harika bir soru diyen Ed Clint belli belirsiz gülümsedi.
Bizimle çalışmaya ne dersin?
Tanrı yazdıysa bozsun dedi Mikhail.
Şaka yapıyorum ama bizim cevaplamaya çalıştığımız soru da bu. Birinden şüpheleniyoruz ama elimizde henüz bir kanıt yok.
Bırak tahmin edeyim, yönetici pozisyonunda biri.
Özel kalem müdürü Albert Schenke'den şüpheleniyoruz dedi Monica Figueroa.
Ve işte şimdi o nazik soruna geldik dedi Ed Clint.
Sana bir isim verdik ama elimizde kanıt yok. Bunu nasıl kullanmayı düşünüyorsun?
Elimde belge olmadan isim yayınlayamam. Eğer Schenke suçsuzsa Millennium'a iftira davası açabilir.
Anlaştık o zaman. Bu işbirliğinin yürümesi için birbirimize güvenmemiz gerekir. Şimdi sıra sende. Elinde neler var?
Üç isim dedi Mikhail. Bunlardan ikisi 1980'li yıllarda Zalachenko kulübünün üyesiydiler. Ed Clint ile Figueroa hemen kulak kabarttılar.
Hans von Rottinger ile Frederick Clinton. Rottinger hayatta değil, Clinton da emekliye ayrılmış. İkisi de Zalachenko'nun yakın çevresinden.
Üçüncü isim dedi Ed Clint.
Teleborya'nın Jonas adında biriyle bağlantısı var. Soy ismini bilmiyoruz ama 2005 yılından beri Zalachenko kulübünde olduğundan eminiz. Copacabana'nın önünde çekilen fotoğrafta Martinson'un yanındaki adam olabilir diye düşünüyoruz. Bu isim nereden ortaya çıktı?
Lisbeth Salander, Peter Teleborian'ın bilgisayarını hackledi. Aralarındaki yazışmaları izleyerek Teleborian'ın 1991 yılında Björk'le yaptığı türden bir dalaverinin peşinde olduğunu anladık. Jonas denilen adam Teleborian'a talimatlar veriyor.
Şimdi ikinci nazik soruna geldik, dedi Mikael Ed Clint'e gülümseyerek. İddialarımı belgeleyebilirim ama bu belgelerin kaynağını açıklayamam. Sözlerimle yetinmek zorundasınız.
Ed Clint düşünceli görünüyordu.
Belki de Teleborian'ın Uppsala'dan bir meslektaşıdır, dedi.
Tamam, Clinton ve Rottinger'le başlayalım. Neler biliyorsun?
Yönetim Kurulu Başkanı Magnus Borgsjö, Erika'yı toplantı odasının hemen yanındaki odasında kabul etti. Endişeli bir hali vardı.
Yağlandığını duydum, dedi ayağını işaret ederek.
Önemli bir şey değil diyen Erika, koltuk değneklerini masaya yaslayıp ziyaretçi koltuğuna oturdu.
Evet Erika, bir aydır buradasın. Hep şöyle baş başa oturup konuşmak için fırsat aradım. Kendini nasıl hissediyorsun?
Onunla Vita Vare'yi konuşmalıyım ama nasıl, ne zaman?
Sanırım meseleyi anlamaya başladım. İki boyutu var. Birincisi S&P'nin ekonomik problemleri. Gazetenin bütçesi çok kısıtlı. Diğeri yazı işlerinde bir sürü içi geçmiş adam var.
Olumlu bir şey yok mu?
Elbette var. İşinin ehli bir sürü profesyonel. Sorun diğerlerinin onların işine taş koyması.
Holm benimle konuştu.
Biliyorum.
Senin hakkında bir takım fikirleri var. Dinlediğim kadarıyla hepsi de negatif.
Mesele değil. Benim de onun hakkında fikirlerim var.
Negatif? Birlikte çalışamamanız çok kötü.
Benim onunla birlikte çalışmakla ilgili bir sorunum yok. Onun benimle sorunu var.
Erika iç çekti.
Beni çıldırtıyor. Tecrübeli, hiç şüphesiz şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli haber müdürü. Aynı zamanda tam bir pislik. Dalavereler çevirip insanları birbirine düşürüyor. 25 yıldır basındayım. Şef pozisyonuna gelmiş onun gibi bir insanla daha önce hiç karşılaşmadım.
İşini yapabilmesi için sert olmak zorunda. Her taraftan baskı altında.
Sertliğine bir diyeceğim yok. Benim sorunum aptallığı. Tam bir felaket. Onunla ekip çalışması yürütmek neredeyse imkansız. Sanki bütün görevi bölmek ve yönetmekmiş gibi davranıyor.
Çok ağır sözler.
Holm'e aklını başına toplaması için bir ay veriyorum. Yoksa haber müdürlüğünden alacağım.
Bunu yapamazsın. Görevlerin arasında ekibi dağıtmak yok.
Erika susup bir süre yönetim kurulu başkanını süzdü.
Hatırlattığım için özür dilerim ama beni tam da bunun için işe aldın. Hatta imzaladığımız sözleşmede yazı işlerinde gerek duyduğum değişiklikleri yapmam için açık çek verdin.
Benim iş tanımım organizasyon ve çalışma tarzında değişiklikler yaparak gazeteyi yenilemek.
Holm bu gazeteye hayatını adadı.
Doğru, 58 yaşında, 6 sene sonra emekliye ayrılacak. Ama bu kadar süre onu taşıyacak gücüm yok.
Beni yanlış anlama Magnus. Kendimi aşağıdaki cam kafese hapsettiğim günden itibaren hayatımı S&P'nin kalitesini ve baskı sayısını arttırmaya adadım.
Holm ya benim tarzımı kabul edecek ya da başka bir şey yapacak.
Koyduğumuz hedefe ulaşabilmek için önüme çıkacak her engeli ya da S&P'ye zarar verecek olan her şeyi çiğner geçerim.
Lanet olsun, şu Vita Vare işini konuşmalıyım. Borgsjö işinden olabilir.
Borgsjö birden gülümsedi. Görüyorum ki sen de az sert değilsin.
Öyle olmam gerekiyor. Üzgünüm. Sertliğe gerek duymamalıydım. Benim işim iyi bir gazete çıkarmak. Bunu ancak yönetim kurulu arkamda durur ve çalışanlar yaptıkları işten zevk alırlarsa başarabilirim.
Borgsjö ile yaptığı görüşmeden sonra Erika toparlayarak cam kafesine döndü. Keyfi yerinde değildi. Borgsjö ile 45 dakika görüşmüş ama Vita Vare konusunda tek bir söz etmemişti. Başka bir deyişle ona karşı açık sözlü ve dürüst davranmamıştı.
Bilgisayarını açtığında Mick Blom @millennium.nu adresinden bir e-posta aldı. Millennium'da böyle bir e-posta adresinin olmadığını bildiğinden sanal sapığının harekete geçtiğini anladı. E-postayı açtı.
Borgsjö'nün seni kurtaracağını mı sandın? Zavallı orospu. Ayağın nasıl?
Gayri ihtiyari başını kaldırıp redaksiyon salonuna baktı. Gözü Holm'e takıldı. Kendisine bakıyordu. Başını sallayarak gülümsedi.
Bu mesajları S&P'den biri gönderiyor diye düşündü Erika.
30. ayrımın sonu. Sayfa 484.